Ayrım 8. İlk adam Albert Camus. Sayfa 95.
Jokoe, Ernest dayının bir başka öfkesini daha anımsıyordu. O daha kötüydü. Çünkü Josephine dayıyla demir yollarında çalışanla kavgaya tutuşmalarına ramak kalmıştı. Josephine annesinin evinde yatmazdı. Nerede yatacaktı ayrıca? Mahallede bir odası vardı. Aileden hiç kimseyi çağırmazdı bu odaya. Örneğin Jacques'ı hiç görmemişti. Yemeklerini annesinde yer, ona küçük bir aylık öder. Josephine kardeşinden olabildiğince farklıydı. 10 yaş kadar büyüktü ondan. Kısa bir bıyığı, kısa kesilmiş saçları vardı. Daha sessiz, daha hesapçıydı. Ernest onu genellikle cimrilikle suçlardı. Doğrusu ya, daha basit söylerdi bunu. O muzabit. Onun için muzabitler mahallenin bakkallarıydı. Gerçekten de muzabittan gelirdi. Birkaç yıl süresince zeytinyağı ve tarçın kokan dükkanların arka bölümünde hemen hiçbir şeyli ve kadınsız yaşarlardı. Amaçları çölün ortasında Muzap'ın beş kentinde oturan ailelerini geçindirmekti. Bir sapkın boyu, kuralcıların amansızca ezdiği bir tür İslam püritenleri topluluğu, yüzyıllar önce kimsenin ellerinden almaya kalkamayacağından kuşku duymadıkları bir yere yerleşmişlerdi. Öyle ya, taştan başka bir şey yoktu burada. Kabuk kabuk ve yaşamsız bir gezegen dünyadan ne denli uzaksa, burası da yarı uygar kıyı halkından o denli uzaktı. Buraya cimri su kaynaklarının çevresine yerleşip beş kent kurmuşlar, bu tinsel ve yalnızca tinsel yaratımı sürdürmek üzere yerleri başkalarınca doldurulup onların da toprak ve çamur tabyalı kentlerinde inanç uğruna fethedilmiş ülkelerinin tadını çıkarma zamanı gelinceye dek eli ayağı tutan adamlarını kıyı kentlerine tecim yapmaya göndermek için tuhaf bir keşişliği seçmişlerdi. Muzabitlerin yoksun ve katı yaşamı ancak derin amaçlarına göre yargılanabilirdi. Ama mahallenin İslam'ı ve sapkınlıklarını tanımayan işçi halkı yalnızca dış görünüşü görürdü. Ernest'in kardeşini bir muzabite benzetmesi de Harpagon'a benzetmek anlamına gelmekteydi. Gerçekte büyük anneye göre eli hep yüreğinin üstünde olan Ernest'in tersine Josephine'in eli sıkıydı. Şu var ki kızdığı zaman da para tutmamakla suçlardı onu. Ama yaratılış farkları bir yana, Josephine Ernest'ten azıcık daha fazla para kazanırdı. Cömertlik de yoksullukla daha kolaydı. Olanakları arttıktan sonra cömertliği sürdürenler enderdir. Böyleleri yaşamın kralıdır. Yerlere dek eğilerek selamlamak gerekir onları. Josephine altın içinde yüzmüyordu kuşkusuz. Ama aylığını yöntemle kullanmasını bir yana, zarf yöntemi denilen yöntemi kullanırdı ama gerçek zarflara para veremeyecek oranda pinti olduğundan zarflarını gazete ya da bakkal kağıdından kendisi yapardı. İyi düşünülmüş küçük düzenlemelerle ek gelir elde ederdi. Demir yollarında çalıştığından her 15 günde bir dolaşma izni hakkı vardı. Böylece 2 haftada bir içeri denilen yerlere yani iç ülkeye gider, Arap çiftliklerini dolaşıp düşük fiyatla yumurta, cılız piliç ya da tavşan alırdı. Bu malları alıp getirir, dürüst bir kârla komşularına satardı. Her düzlemde yaşamını düzenlemişti. Yaşamında bir kalıbın olup olmadığı bilinmezdi. Ayrıca işle geçen haftayla tecime adanmış pazarlar arasında böyle bir hazın gerektirdiği boş zamanı da yoktu. Ama kırkına gelince durumu düzgün bir kadınla evleneceği her zaman söylemişti. O zamana dek odasında kalacak, para biriktirecek ve bir oranda annesinde yaşamayı sürdürecekti. Çekicilikten yoksun olduğu göz önüne alınca ne denli tuhaf görünürse görünsün tasarısını söylediği gibi gerçekleştirip hiç de çirkin olmayan bir piyano öğretmeniyle evlenmiş ve kadın hiç değilse birkaç yıl için mobilyalarıyla birlikte kendisine kentar mutluluğunu getirmişti. Şu da var ki Josephine kadını değil mobilyaları alıkoyacaktı. Ama bu başka bir öyküydü ve Josephine'in öngörmediği tek şey Etienne'le kavgasından sonra artık yemeklerini annesinde yiyemeyip lokantanın masraflı hazlarından yararlanmak zorunda kalmasıydı. Jacques'e olayın nedenlerini anımsamıyordu. Bazı anlaşılmaz kavgalar aileyi böler. Gerçekte bunların kökenleri hiç kimse aydınlığa çıkaramaz. Hepsinde de bellek eksikliği olduğundan sonucu kendiliklerinden kesin biçimde benimseyip kafalarını da döndürüp durmakla yetinirler. Nedenlerini unuttukları için de kolay kolay çözemezlerdi. O günden yalnızca hazırlanmış sofranın başında dikilip haykıra haykıra muzabit dışında anlaşılmaz aşağılamalar yağdırmalarını anımsamaktaydı. Kardeşi oturduğu yerde kalmış, yemeğini sürdürüyordu. Sonra Ernest kardeşini tokatlamış, o da kalkıp kendini geriye atmış, sonra üzerine gelmişti. Ama büyük anne şimdiden Ernest'e yapışıyor, Jacques'ın annesi de heyecandan apak Josephine'i arkadan çekiyordu. ''Bırak onu, bırak onu'' diyordu. İki çocuk yüzleri sapsarı ağızları açık kımıldamadan bakıyor, hep aynı yönde akan kızgın aşağılama dalgasını dinliyordu. Sonunda Joseph'in somurtkan bir havayla ''Kaba bir hayvan bu, ne yapsam boşuna'' demişti. Büyük anne arkasından koşmak isteyen Ernest'i tutarken masanın çevresinden dolaşıyordu. Hemen arkadan kapı şakladıktan sonra Ernest hep çırpınmaktaydı. ''Bırak beni, bırak beni'' diyordu annesine. ''Canını yakacağım.'' Ama büyük anne saçlarından tutmuş sarsıyordu. ''Sen, sen, annene el kaldıracaksın ha?'' Ernest ağlayarak iskemlesine yıkılmıştı. ''Hayır, sana değil. Sen benim için tanrı gibisin.'' Jacqueline'in annesi yemeğini bitirmeden gidip yatmıştı. Ertesi günde başı ağrıyordu. O günden sonra Joseph'in bir daha gelmemişti. Yalnız bazı bazı Ernest'in evde olmadığını iyi bildiği zamanlar annesini görmeye gelirdi. Jacqueline'in nedenini bilmek istemediğinden, anımsamaktan hoşlanmadığı bir öfke daha vardı. Uzunca bir dönem Ernest'in uzak bir tanıdığı, Monsieur Antoine diye biri, başına hep koyu renkli bir melon şapka giyip de boynunda da gömleğinin içinde kare bir mendil bağlayan, Malta kökenli, pazarda balık satan, eli yüzü düzgün, ince uzun bir adam, düzenli olarak akşamları yemekten önce eve gelmişti. Daha sonra düşününce, Jacques'a önceleri dikkatini çekmeyen bir şeyi, annesinin azıcık daha şık giyindiğini, açık renk önlükler taktığını, hatta yanaklarında varla yok arası bir allık göründüğünü ayrımsamıştı. Hem de kadınların o zamana dek uzunken saçlarını kısa kesmeye başladıkları dönemde. Saç yapma törenine giriştikleri zaman Jacques'a annesini ya da büyükannesini izlemeyi severdi. Omuzlarında bir havlu, ağızlarında bir sürü toka, ak ya da kahverengi uzun saçları uzun uzun tarar, sonra kaldırır, ensede topuzu oluşturuncaya dek çok sıkı bir biçimde düz çatkılar çeker, dudaklarını ayırıp dişlerini sıkarak birer birer ağızlarından aldıkları tokalarla kalbura döndürür, birer birer topuzun kalın kitlesine dikerlerdi. Büyük anne yeni modayı hem gülünç hem suçlu buluyor. Modanın gerçek gücünü küçümseyerek mantığa hiç kulak asmadan kendilerini böyle gülünç etmeye ancak o türlü kadınların boyun eğeceklerini kesinliyordu. Joker'in annesi de kesinlikle kafasına yerleştirmişti bunu. Gene de bir yıl sonra Antoine'in gelip gittiği dönemde bir akşam saçları kesik, gençleşmiş ve tazeleşmiş olarak dönmüş, arkasında kaygı sezilen bir yabancı keyifle kendilerine bir sürpriz yapmak istediğini söylemişti. Gerçekten de büyük anne için bir sürprizdi. Düzeltilmez yıkımı süzüp incelemiş, oğlunun önünde şimdi bir orospuya benzediğini söylemekle yetinmişti. Sonra da mutfağına dönmüştü. Catherine Comery gülümsemez olmuş, dünyanın bütün düşkünlük ve yorgunluğu yüzüne çizilivermişti. Sonra oğlunun kımıltısız bakışıyla karşılaşmış, gene gülümsemeye çalışmıştı. Ama dudakları titriyordu. Ağlayarak odasına, biricik dinleniş, yalnızlık ve keder sığınağı olarak kalan yatağına atmıştı kendini. Jaco'ya şaşkın, yanına yaklaşmıştı. Yüzünü yastığa gömmüş, ensesini kapatmayan kısa bükleleri ve zayıf sırtı hıçkırıklarla sarsılıyordu. Jaco'ya çekine çekine ona eliyle dokunarak, ''Anne, anne'' demişti. ''Böyle çok güzelsin.'' Ama işitmemişti. Elini sallayarak kendisini yalnız bırakmasını istemişti. Jacques'a kapının eşiğine dek ilerlemiş, kapının pervazına yaslanmış, o da güçsüzlük ve aşkla ağlamıştı. Büyük anne birkaç gün süresince kızıyla konuşmamıştı. Antonia da eve geldiğinde daha soğuk karşılanmıştı. Özellikle Ernest'in surası asık oluyordu. Antonia oldukça cakacı ve parlak bir konuşmacı olmasına karşın bunu iyice sezmekteydi. Ne olmuştu o sırada? Jacques'a birkaç kez annesinin güzel gözlerinde gözyaşları görmüştü. Ernest çoğu kez susuyor, brillantı bile itiyordu. Bir yaz akşamı Jacques'a balkonda bir şeyler bekler gibi olduğunu görmüş, Daniel'i mi bekliyorsun diye sormuştu. Öteki omurdanmıştı. Sonra birdenbire Jacques'a birkaç gündür uğramamış onun Antonia'nın geldiğini görmüştü. Ernest hemen fırlamış, birkaç saniye sonra da merdivenden boğuk sesler yükselmişti. Jacques'a koşmuş ve iki adamın karanlıkta tek sözcük söylemeden dövüştüğünü görmüştü. Ernest vuruşları duymadan demir gibi sert yumrukları vuruyor da vuruyor, bir an sonra Antonia'nın merdivenin aşağısına yuvarlanıyordu. Ağzı kan içinde kalkıyor, gözlerini Ernest'ten ayırmadan kanı silmek için mendilini çıkarıyor, Ernest ise deli gibi gidiyordu. Döndüğünde Jacques'a annesini kımıltısız, yüz çizgileri donmuş, yemek odasında oturur bulmuştu. O da hiçbir şey söylemeden oturmuştu. Sonra küfürler homurdanarak kız kardeşine öfkeli öfkeli bakarak Ernest dönmüştü. Yemek her zamanki gibi geçmiş ancak annesi yememişti. Büyük anne ısrar edince aç değilim demekle yetiniyordu. Yemek bitince de odasına girmişti. Jacques gece uyanınca yatağına döndüğünü duymuştu. Ertesi günden başlayarak kara ve gri giysilerine, kesin yoksulluk kılığına dönmüştü. Jacques onu aynı ölçüde güzel, şimdi daha da artmış bir uzaklaşma ve dalgınlıkla, bir daha çıkmamasıyla yoksulluğa, yalnızlığa, gelecek yaşlılığa yerleşmiş görünüşüyle daha da güzel buluyordu. Jaco'ya uzun süre tam olarak neyi başına kakacağını bilemeden kızmıştı dayısına. Ama aynı zamanda ona kızılamayacağını, tüm ailenin içinde yaşadığı yoksulluk ve gereksinimin her şeyi bağışlatmasa da kurbanları olanların herhangi bir davranışını suçlamaya engel olduğunu biliyordu. Hiç istemeden, yalnızca her biri öteki için içinde yaşadıkları yoksulluk dolu ve acımasız zorunluluğun temsilcisi olduğundan kötülük ederlerdi birbirlerine. Ne olursa olsun dayısının önce büyük anneye, sonra kız kardeşine ve çocuklara neredeyse hayvansı bağlılığından kuşku duyamazdı. Kendi payına bunu fıçı atölyesindeki kaza günü sezmişti. Joko'ya her perşembe fıçı atölyesine giderdi. Ödevleri varsa çabucak bitirir, başka zamanlarda sokakta arkadaşlarla buluşmakta gösterdiği sevinçle atölyeye koşardı. Atölye manevra alanının yanındaydı. Çöplerle, eski demir çemberlerle, cüruf ve sönmüş ateşler dolu bir tür avluydu. Bir yanında düzenli aralıklarla molos taşlarından yapılmış sütunlar üzerine duran bir kiremit çatı vardı. Bu çatının altında 5-6 işçi çalışırdı. Her birinin duvar dibinde bir tezgahı, bunun önünde büyüklü küçüklü fıçıların takılabileceği boş bir alan, sonra bölmeyi ötekinden ayıran ve üzerinden fıçı dipleri kaydırabilen, az çok bir kıyma satırını andıran ama keskin yanı iki kolu yakalayan adamın yanında bulunan bir araç yardımıyla elde incelttikleri oldukça geniş bir yarık açılmış bir tür arkalıksız sıra vardı. Doğrusunu söylemek gerekirse bu düzenleme ilk başında ayrımsanmazdı. Hiç kuşkusuz bölmeler başlangıçta böyle yapılmıştı ama yavaş yavaş sıranın yerleri değişmiş, tezgahlar arasında çemberler yığılmıştı. Perçin kutuları bir yerden ötekine sürüklenirdi. Her işçinin devinimlerinin hep aynı alanda geliştiğini ayrımsamak için uzun bir gözlem ya da bu aynı kapıya çıkar, buraya uzun süre gelip gitmek gerekirdi. Joko atölyeye dayısının yemeğini getirirken tahtaları birleştirilmiş olan fıçının çevresinde demir çemberleri gömmeye yarayan makaslar üstünde indirilen çekiş seslerini tanırdı. Ya da daha güçlü ve daha seyrek seslerden tezgahın menginesine geçirilmiş çemberlerin perçinlenmekte olduğunu anlardı. Çekiç gürültüleri arasında atölyeye geldiği zaman sevinçli bir selamlamayla karşılanır, sonra çekiçlerin dansı yeniden başlardı. Ernest bacaklarında bir eski pantolon, ayaklarında talaşa batmış espadriller, sırtında kolsuz bir falina, başında da güzel saçlarını tozdan ve yongadan koruyan eski solmuş bir takke onu öper ve kendisine yardım etmesini önerirdi. Jaco'ya bazı bazı örsül üzerinde gelişlemesine sıkıştırılmış dikilmiş çemberi tutar, dayı da perçinleri ezmek için kolunu tüm gücüyle vururdu. Çember Jaco'nun ellerinde titrer, her çekiş vuruşu avuçlarını oyardı. Ya da Ernest sıranın bir ucuna atar gibi onu tuttururken Jaco'ya da aynı biçimde öteki ucuna otururdu. Ernest inceltim yaparken kendilerini ayıran fıçı dibini sıkı sıkı tutardı. Ama onun yeğlediği iş Ernest ortalarından geçirilmiş bir çemberle tutup kabaca birleştirsin diye fıçı tahtalarını avlunun ortasına getirmekti. Ernest iki açık fıçının ortasında yonga doldurur, Jaco'nun görevi de bunları yakmak olurdu. Ateş demiri tahtadan daha fazla gelinleştirir, Ernest de bundan yararlanıp gözlerden yaş getiren bir duman ortasında kazı kalemi ve çekiç vuruşlarıyla daha ileriye gömerdi. Çember görüldüğü zaman Jaco avlunun dibindeki pompadan suyla doldurduğu kocaman ağaç kovaları getirir, biraz sonra Ernest suyu sertçe fıçının üstüne döker, böylece halka soğur, daralır, büyük bir buhar yayılması için de suyla yumuşamış tahtayı daha çok sarardı. Azıcık bir şeyler yemek için yapılmakta olan işler uygun bir yerinde bırakılır, işçiler kışın bir yonga ve tahta ateşin çevresinde, yazın bir çatının gölgesinde bir araya gelirlerdi. Dibi kıvrım kıvrım sarkan, paçaları baldır ortalarında sona eren bir Arap şalvarı, lime lime bir kazak üzerine eski bir ceket ve bir takke giyen tuhaf bir konuşma biçimi olan Ernest'e yardım ettiğinde kendisiyle aynı işi yaptığından Jaco'ya meslektaşım diyen Arap işçi Abder'de olurdu. Patron, gerçekte yardımcılarıyla birlikte daha büyük ve şirketleşmiş bir fıçı atölyesinin siparişlerini yapan eski bir fıçı işçisi. Her zaman kederli ve nezdeli bir İtalyan işçi. Özellikle de şakalaşmak ya da okşamak için Jaco'yu hep yanına alan neşeli Daniel. Jaco'ya kaçar, kara önlüğü talaş içinde, ayakları kötü espadriller içinde çıplak, hava sıcaksa toz ve yonga içinde, atölyede başıboş dolaşıp talaş kokusunu, daha taze yonga kokusunu hazla içine çeker, ateşe dönüp üzerinden çıkan eşsiz dumanı yutar ya da mengeneye sıkıştırdığı bir tahta parçası üzerinde fıçı diplerini önlemle inceltmeyi dener, becerisinin keyfini çıkarır, başarısından dolayı bütün işçiler kendisini överlerdi. İşte bu duruşlardan biri sırasında ıslak tabanlarla bankın üzerine eğilmişti budalaca. Birden öne kaymış, bank geriye doğru kalkarken o bütün ağırlığıyla bankın üstüne düşmüş, sağ eli bankın altına sıkışmıştı. Hemen o anda belirsiz bir sızı duymuş ama koşup gelen işçilerin önünde bir anda gülerek doğrulmuştu. Ama daha o gülmesini bile bitirmeden Ernest üzerine atırıp kollarını alıyor, atölyeden dışarı fırlıyor, doktor, doktor diye kekeleyerek soluk soluğa koşuyordu. İşte o zaman sağ elinin orta parmağının ucunun tümüyle kirli ve biçimsiz bir hamur parçası gibi ezilmiş olduğunu, kan aktığını görmüştü. Birden yüreği darlanmış ve bayılmıştı. 5 dakika sonra karşılarında oturan Arap doktorlardaydı. Ernest kağıt gibi apak, bir şey değil doktor, bir şey değil ha diyordu. Siz beni yanda bekleyin, yiğitliğini gösterecek demişti doktor. Göstermek de gerekmişti. Jocko'nun üstün köyü düzeltilmiş tuhaf orta parmağı bugün bile buna tanıklık ederdi. Ama dikişler atılıp pansuman yapıldıktan sonra doktor ona bir yürek güçlendirici ilaç, bir de yiğitlik belgesi vermişti. Buna karşın sokağın bu yanına geçmek için Ernest onu gene taşımak istemiş, evlerinin merdiveninde inleyerek canını acıtacak ölçüde göğsüne bastırarak öpmeye başlamıştı onu. Anne kapı çalınıyor dedi Jocko. Ernest'tir dedi annesi. Git aç. Şimdi haydutlar yüzünden kapatıyorum. Ernest kapının eşiğinde Jocko'yu görünce İngilizlerin havuna benzer bir şaşkınlık çığlığı koparıyor, belini doğrultarak onu öpüyordu. Saçlarının tümden ağırlaşmış olmasına karşın yüzü şaşılacak ölçüde genç kalmıştı. Düzenli ve uyumluydu ama çarpık bacakları daha da kıvrılmış, sırtı iyice kamburlaşmıştı. Ernest kollarını ve bacaklarını açarak yürüyordu. İyi misin dedi Jocko. Hayır, sancıları, romatizma ağrıları vardı. Kötüydü. Ya Jocko? Evet, her şey yolundaydı, sağlamdı. Parmağıyla Catherine'i gösteriyordu. Onu yeniden gördüğüne mutluydu. Büyük annenin ölümünden ve çocukların gidişinden beri erkek kardeşle kız kardeş birlikte oturuyorlardı. Birbirlerinden vazgeçmeleri olanaksızdı. Ernest'in bakılmaya gereksinimi vardı. Bu bakımdan Catherine onun yanındaydı. Yemekleri yapıyor, çamaşırlarını hazırlıyor, hastalanınca da bakıyordu. Oğulları her şeyini karşıladığı için paraya gereksinimi yoktu. Bir erkeğin yoldaşlığına gereksinimi vardı. O da yıllardır kendi yordamınca üstüne titriyordu onun. Evet, yıllar boyu karı koca gibi yaşamışlardı. Tene göre değil, kana göre. Sakatlıkları yaşamı öylesine güçleştirirken, uzun aralıklarla birkaç tümce kırıntısıyla aydınlanan dirsiz bir konuşmayı sürdürüp birbirlerinin yaşamasına yardım ederek ama normal çiftlerden daha kaynaşmış, birbirleri konusunda daha bilgili. Evet evet diyordu Ernest. Jocko hep konuşur. İşte buradayım diyordu Jocko'ya. İşte buradaydı gerçekten. Eskiden olduğu gibi ikisinin arasındaydı. Onlara hiçbir şey söylemeden, onları hiç değilse, onları sevmeye hiç ara vermeden, sevilmeyi hak eden nice yaratığı sevmesine ramak kalmışken, sevmesine izin verdikleri için daha da çok severek. Daniel nasıl? İyi, benim gibi yaşlı. Kardeşi Piero hapis. Neden? Sendika diyor ama sanırım Araplarla. Birden kaygılı, söyle haydutlar iyi mi? Hayır diyor Jocko. Öteki Araplar evet, haydutlar hayır. İyi, annene söyledim. Patronlar çok sert, olmaz ama haydutlar olanaksız. Doğru diyor Jocko ama Pierre için bir şeyler yapmalı. Oldu, Daniel'e söylerim. Ya Donat, boksör hava gazıcı. Öldü, kanser. Hepimiz yaşlandık. Evet, Donat ölmüştü. Annesinin kız kardeşi, Marquette teyze de ölmüştü. Büyük anne, pazar öğleden sonraları kendisini tutup ona götürür, o da burada korkunç sıkılırdı. Ancak arabacılık yapan ve loş yemek odasında masasının buşambası üzerinde kahve kaselerinin başındaki bu konuşmalardan kendisi de sıkılan Michel enişte, onu çok yakında bulunan ahıra götürünce iş değişirdi. Burada öğle sonu güneşi sokakları ısıtırken, yarı karanlıkta önce güzel kıl, saman ve gübre kokusunu duyar, yularların zincirinin tahta yemlik üzerine sıçkırdayışını işitirdi. Atlar uzun kirpikli gözlerini onlara doğru çevirirler, kendisi de saman kokan, uzun bıyıklı, iri ve kuru bir adam olan Michel enişte onu atlardan birine bindirir, at sakin mi sakin, gene yemliğine dalıp yulafını çiğner. Bu arada enişte çocuğa keçi boynuzları getirir. O da içi düşüncesinde hep atlara bağlı olan bu enişteye karşı sevgiyle dolu bunları hazla çiğneyip emerdi. Paskalya pazartesisinde Sidi Ferruh ormanında Monoa yapmaya da tüm aile onunla giderdi. Michel oturdukları semtte Cezayir'in merkezi arasında yolcu taşıyan şu atlı tramvaylardan, şu sırt sırta sıralarla donatılmış bir tül bölmeli kafeslerden birini seçer, öne koşulan atı da kendi ahırından alıp sabah erkenden Mona denilen şu kara çörekler ve orulet testlerinden hafif ve gevrek tatlılarla dolu büyük çamaşır sepetlerini tramvaya yüklenirdi. Bunları ailenin tüm kadınları yola çıkılmadan Margarita teyze de 2 gün süresince unla kaplı muşambanın üzerinde yaparlardı. Hamur konulup neredeyse tüm örtüyü kaplayıncaya dek oklavayla açılır. Sonra şimşir bir tekerlekle çörekler kesilir. Çocuklar bunları tepsiler üstünde pişirtmeye götürür. Yağ kaynayan kocaman lengerlere atılır. Sonra da özenle kocaman çamaşır sepetlerine dizilirler. Sepetlerden çok hoş bir vanilya kokusu yükselir. Ta Sidi Feruh'e dek denizden kıyı yoluna dek ulaşan serpintin kokusuna karışmış olarak onlara eşlik eder. Sırtlarında Michel'in kamçısı şaklayan 4 at yolu hızla yutardı. Michel kamçıyı zaman zaman yanındaki Joko'ya geçirir. Joko'ya altında büyük bir çıngırak sesiyle salınan ya da kuyruk kalkarken açılan 4 koca sarı karşısında büyülenir. Kuyruk kalkınca iştah açıcı gübrenin kalıplanıp yere düştüğünü görür. Bu arada atlar başlarını silkeledikçe çıngıraklar hızlanır, nallar ışıldardı. Ormanda ötekiler çamaşır sepetlerini ve örtüleri yerleştirirken Joko'ya Michel'in atları gebrelemesine ve büyük kardeş gözlerini açıp kapayarak ya da öfkeli bir ayak vurma ile bir sineği kovarak içinde çenelerini çalıştıracakları yem torbalarını başlarına geçirmesine yardım ederdi. Orman insanla dolu olurdu. Üst üste yemek yenilir, yer yer akordeon ya da gitar sesleriyle dans edilir, hemen yakınlarda deniz homurdanır, hiçbir zaman yüzmeye el verecek ölçüde sıcak olmaz ama ilk dalgalarda yalınacak yürümeye el verirdi. Bu arada ötekiler gündüz uykusunu uyur, ayrımsanmaz bir biçimde yumuşayan ışık gök uzumlarını daha da enginleştirirdi. Hem de öylesine enginleştirirdi ki çocuk içinde büyük bir sevinç ve tapılası yaşama karşı bir minnet çığlığıyla aynı zamanda gözyaşlarının kabardığını duyardı. Ama Margarita teyze, o hep düzgün giyinen, öylesine güzel ve söylenenlere göre fazla yosma Margarita teyze ölmüştü. Yosmaca yaşamakla kötü de etmemişti. Öyle ya, şeker hastalığı yüzünden bir koltuğa çivilenmiş, koca dairede yüzüstü bırakılmış durumda şişmeye başlamış, öyle kocaman, öyle şişkin duruma gelmişti ki soluk alamaz olmuştu. Bundan böyle insanı korkutacak ölçüde çirkindi. Kızları ve kunduracılık yapan Topaloğlu, yürekleri daralmış durumda, soluğu ne zaman kesilecek diye gözlemekteydi. Ensülin üstüne ensülin verildikçe daha da şişmanlıyordu. Sonunda gerçekten kesilmişti soluğu. Ama Jean teyze de ölmüştü. Pazar öğleden sonraları konserlerinde bulunan, kireç badanalı çiftliğinde savaş dolu 3 kızıyla uzun zaman direnmiş olan Jean teyze, büyük annenin kız kardeşi. Durma bacısına çoktan ölmüş kocasından, Mahon ağzından başka dili konuşmayan Joseph'in işteden söz ederdi. Güzel, pembe yüzünün üstündeki ak saçları, öykünülmez bir soylulukla sofrada bile giydiği sombreros nedeniyle Joko'ya ona hayrandı. Gerçek bir köylü bilgeydi. Yine de yemek sırasında aykırı bir ses salıvermek üzere hafiften kalktığı olur, karısının boyun eğmiş serzenişleri üzerine de kibarca özür dilerdi. Büyük annenin komşuları, masonlar da hepten ölmüştü. Önce yaşlı kadın, sonra büyük kız kardeş, koca Alexandra, sonra akrobat olan ve Alcazar sinemasının matinelerinde şarkı söyleyen kepçe kulaklı kardeş. Hepsi. Evet, en genç kızları Marta'da. Kardeşi Henry'nin ardından koştuğu, ardından koşmaktan da fazlasını yaptığı Marta'da. Hiç kimse söz etmiyordu artık onlardan. Ölmüş akrabaların adını ne annesi ağzına alıyordu ne dayısı. En az da yetinerek yaşamayı sürdürüyorlardı. Sıkıntı içinde değillerdi artık ama alışkanlık yerleşmişti. Hem de yaşam karşısında boyun eğmiş bir kuşkuları vardı. Dirimsel bir biçimde seviyorlardı yaşamı. Ama düzenli olarak hiç geliyorum demeden yıkım doğurduğunu da deneyimleyebiliyorlardı. Sonra tıpkı her ikisinin de çevresinde olduğu gibi sessiz, oldukları yere çökmüş, anılardan boşalmış, yalnızca birkaç bunalık imgeye bağlı durumda, şimdi ölümün yakınında, yani hep şimdiki zamanda yaşıyorlardı. Onlardan babasının kim olduğunu hiçbir zaman öğrenemeyecekti. Gene de yoksun ve mutlu çocukluğundan gelen serin kaynaklar açıyorlardı benliğinde. Bu öylesine zengin, öylesine fışkıran anıların gerçekten onun çocukluğunun anıları olduğu kesin değildi kafasında. Buna karşılık kendisini onlarla birleştiren, kendisini onlara bağlayan, bunca yıl olmaya çalıştığı varlığı silip en sonunda ailesi içinde yaşamasını sürdürmüş ve gerçek soyluluğunu oluşturan atsız ve kör varlığa indirgeyen 2-3 ayrıcalıklı imgeyle yetinmesi gerektiği çok daha kesindi. Örneğin yemekten sonra tüm ailenin iskemleleri kaldırma, evin kapısı önüne indirdiği şu sıcak akşamların imgesi gibi. Mahalleliler önlerinden gelip giderken incir ağaçlarından tozlu ve sıcak bir hava iner, Joko'ya başı annesinin zayıf omzunda, iskemlesi biraz arkaya yatmış, dallar arasından yaz göğünün yıldızlarına bakardı. Ya da şu Noel akşamının imgesi, Gece yarısından sonra Ernest'siz olarak Margarita teyzeden dönerken kapılarının orada lokantanın önünde yere uzanmış bir adam görmüşlerdi. Bir başka adam da çevresinde dans etmekteydi. İki adam içmiş, daha da içmek istemişti. Patron, incecik, zayıf bir genç adam onları kovmuştu. Onlar da hamile karısını tekmelemeye başlamışlardı. Patron ateş etmişti. Kurşun adamın sağ şakağına saplanmış, şimdi yara başının altında kalmıştı. Öteki, alkol ve dehşetten sarhoş, çevresinde dans etmeye başlamış, lokanta kapılarını kapatırken herkes daha polis gelmeden kaçmıştı. Mahallenin birbirlerine sokularak dikildikleri bu uzak köşesinde çocuklara sarılan iki kadın, yeni yağmış yağmur yüzünden kayganlaşmış yolun üstündeki zayıf ışık, bu bir başka dünyanın olayını hiç mi hiç ilgi duymayan, keyifli yolcularla dolu, gürültülü ve ışıklı tramvayların arada bir gelip geçişi, bütün ötekilerden sonra yaşayacak bir imgi kızıyordu Jacques'ın yüreğine. Bütün gün aralık ve doymazlık içinde ama gün sonlarında sokakları gölgeyle dolmaya başladığı, daha doğrusu bazı bulanık bir ayak sesiyle karışık bir konuşmadan belli olup, eczanenin fanusunun kırmızı ışığının içinde kanlı bir şana batmış et ve atsız bir gölgeyle dolduğu ve çocuk birden yüreği sıkıntıyla dolup yankılarını yeniden bulmak üzere yoksula ve doğru koştuğu zaman birdenbire gizemli ve kaygı verici olan mahallenin yavan ve inatçı imgesi. 8. ayrımın sonu. Sayfa 108.